Ayrım 6, sayfa 80. Tekrar içini çekti. Sabahleyin babamın sarsmasıyla uyandım. Yola gidecek insan böyle eşekler gibi uyur kalır mı? Fırladım. Kardeşlerim de. Etrafımı aldılar. Babam çok sinirli görünüyordu. Ne oluyorsunuz be diye bağırdı. Sizi tedip gidiyor işte. Nesine sanki? Elbisemi çabuk çabuk giyiyorum. Yüreğim sevinçten çatlayacak. Bütün dikkatime rağmen su testisini deviriyorum. Az sonra kolum lambanın camına çarpıyor. Kediye basıyorum. Babam çamaşır bohçamın başında. Annem çamaşırlarımı ona gösteriyor. İki don, fil dekoz fanila, iki renk gömleği, bir atlet fanilası. Şu da var ya, hiç hayrı kalmamış. Bütün eprimiş. Babam koy diyor. Benim yün fanilamı da koy. Annem onun yün fanilasını da getirip koyuyor. Eldivenlerimi de koy. Eldivenlerini de koyuyor. Ve bohçam bavuluma yerleştiriliyor. Bahçeye son defa çıkıyorum. Havada tatlı bir serinlik var. Güneş henüz doğuyor. Gökyüzü pes pembe. Havuzun fıskiyesine kırmızı başlı bir Arap bülbülü konmuş. Şakıyıp duruyor. Gül fidanlarında berrak damlalarla titreşiyor. Tekir kedi tuvaletin kapısı önüne oturmuş. Yüzünü yalıyor. Bir baştan bir başa gerili çamaşır ipinin üzerinde cıvıldaşan serçe kuşları. Hani neredesin ulan? Koşuyorum. Neredeydin? Tuvaletteydim. Allah Allah. Anadan babadan ayrılan bir evlat bu kadar sevinir mi? Kardeşlerimle son defa öpüşüyoruz. Ağlıyorlar. Sıra annemdedir. Elini alıp öpüyorum. O da hıçkırıklar içinde. Yüzümü defalarca öpüyor. Bir zaman ana oğlu öylece kalıyoruz. Babam bütün bunları görmemek için olacak sokağa çıkmıştı. Bekliyor, sabırsızlanıyor. Nihayet bavulum elimde çıkıyorum. Geride bıraktıklarımın birden yükselen ağıtları. Kız kardeşlerim arkamdan tas tas su döküyorlar. Niyazi ile yan yana yürüyoruz. Bavulumu alıyor. Babam önümüzde. Onu ensesinden görüyorum. Kırışmaya başlamış, incelmiş bir boyun. Uzun uzun yürüyoruz. Yolda babam bir kerecik olsun dönüp de bakmıyor. Niyazi ile usul usul konuşuyoruz. Güneş süratle yükseliyor, sıcak basmakta. İstasyonda babam 8 tane muz alıyor. 3'ünü yiyoruz, 5'ini yolda yersin diye bana hediye ediyor. Lakin gözlerini benden daima kaçırıyor. Başka başka yerlere bakıyor. Bir ara. Gidince onlara söyle, dedi. Söyle de ki onlara orada sefaret içindedirler. Taş kalpleri yumuşasın biraz. Hala bakmıyor yüzüme. Sigarasının dumanını istasyon binası tarafına üflüyor. İlk kampana. Kompartımanıma yerleşiyorum. Niyazi de biniyor. Babam kompartımanın penceresi önünde yerde. Zihni meşgul gibi. Tükenen sigarasını tazeliyor. Fakat hala yüzüme baktığı yok. İkinci kampana. Babamın heyecanlandığı besbelli. Sigarasından üst üste sinirli sinirli duman alıyor. Bir şey söyleyecek gibi. Son kampana. Niyazi ile sırılıp öpüşüyoruz. Ağlıyor ve aceleyle trenden iniyor. Babamın pencereye uzanan elini alıp öpüyorum. Yahut diyor, onlara bir şey söyleme. Sen yalnız kendini düşün. Kendini ve okulunu. Bizi Allah düşünür. Lokomotifin keskin düdüğü tren sarsılıyor. Yürümeye başlıyor. Allah yolunu açık etsin evladım. Tren hızlanıyor. Babamla Niyazi kompartımanın yanında koşuyorlar. Sık sık mektup yaz. Bizi saatinden haberdar et. Tren belli bir kavisle onları geride bırakırken babam arkasını dönmüş, başı öne eğik, Niyazi mendil sallıyor. İçimde müthiş bir garipseme. Tren gittikçe hızlanıyor. Sonra dağlar, Lübnan dağları, ovalar, ovalarda muz tarlaları, istasyonlar geçiyoruz. Yemyeşil ağaçlar, agel kefiye, fez, parlak güneş, sonra deniz. Hepsi bu kadar. 21. Trenden iner inmez memleketimin haziran güneşiyle ısınmış toprağını öptüm. Sonra elimde bavulum düştüm yollara. Bir arabaya binecek kadar param vardı. Lakin araba beni memleketimin toprağına basmaktan alıkoyacaktı. Hem kim bilir belki de benim kadar hızlı gidemeyecekti. İçimde gittikçe artan bir çalkantı. Güneşe, toza, her şeye rağmen koşmaya başladım. Cimmeme'de şaşırtmak için hazırladığım Arapça cümleleri dudaklarımdan dökülüyor. Eleni Virjin, Matbaül Hacariye, Portakal Bahçeleri içinde Papaz Okulu, Masmavi Deniz, Muz Bahçeleri, Ermeni Çarşısı, bütün bir Beyrut kafamda kaynaşıyordu. Şehre bir ucundan giriverdim. Memleketim bana birdenbire pek Arap gözüktü. Neşesi kırık sokaklar, neşesi kırık sokaklarda zayıf, terli kediler, insana kocaman kilitleriyle ters ters bakan, sahipleri iflas etmiş sıra sıra mağazalar. Babaannem umurumda değildi. Ona daha sonra gidebilirdim. Şimdi gitsem mümkün değil, beni bırakmayacak. Babama, anneme, kardeşlerime ve Beyrut'a dair bitmez tükenmez sualler soracak, ağlayacaktı. Bavulumu bir emanetçiye bırakıp koşuyorum cimrimetlere. Yaz günleri biraz geç gölgelenen mahalleye yaklaştıkça heyecanım artıyor. Arasında futbol oynadığımız tozlu sokaklarında donsuz, sümüklü, çocukların kaynaştığı ve yorgun işçilerin paydos dönüşlerini hatırladığım bu köpeği bol mahalle bile ne kadar değişmişti. Acı güneşin altında isteksizce uzanan yollar, sıvaları daha da dökülmüş ahşap evler, futbol oynadığımız arsanın etrafı dikenli tellerle çevrilmiş, arsada kırmızı kırmızı kiremit yığınları, kireç çukurları, tahta bir baraka. Sonra Cim Mehmetlerin evi, tahta sarkaçları, danteliler kadar işlemeli pembe ev. Biz arsada futbol oynarken Cim Mehmet'in uzun, sinirli annesinin bizi çatı kaşlarıyla seyrettiği cumbalı pencere. Kafes inikti. Bu kafes yaz kış açık dururdu halbüksü. Kapının yüzüklü bir ele benzeyen tokmağını çalarken titriyorum. Kapı tahtalarıyla aşinalığımız var. Boyalı kalemimle senelerce evvel bir gün şa şa şa yazmıştım. Hala silinmemiş. Yalnız rengi solmuştu. Kapıyı tekrar az daha kuvvetle çalıyorum. Derinlerde terlik sesleri ve aydınlık aydınlık öten bir çıngırak. Kapı açılıyor. Hiç tanımadığım bir genç kadın. Kimi aradığımı soruyor. Söylüyorum. Düşünüyor. Göğsü fazla açık. Kısacık entarisi. Gözlerim kadının bembeyaz boynunda mavi mavi atan damarlarda. Kadın böyle birisini tanımadığını söyleyip çekiliyor. Yolda bir eski tanıdıkla karşılaşıyoruz. Yahu diyor, epeydir görünmüyordun. Neredeydin? Söylüyorum, hiç şaşırmıyor. Halbuki ufak bir ilgi gösterse ona neler anlatmazdım. Cim Mehmetler bu mahalleden taşındılar galiba. Hangi Cim Mehmetler? Hani Cim Bebekler mi? Hani şu arsada top oynardık ya hani? Cim Mehmet, Cim Mehmet. Ha, onlar gittiler canım. İstanbul'a mı, İzmir'e mi? Bir yerlere gittiler, çok oldu. Ya Ado, Kürt'ün oğlu mu? Bırak şu pisi sende, hala unutmamışsın. Ya Süreyya? Ya da çaprazlama tükürüyor. Tekin. Hocanın oğlu, ötekiler. Omuz silkiyor, ayrılıyoruz. Sanki şehir tepemde fırıl fırıl dönmeye başlamıştı. İçimde, içimin derinliklerinde bir şeylerin yıkıldığını duyuyorum. Ben şimdi kimi Arapça cümlelerimle şaşırtacağım? Papaz okulundan çenesine yumruk attığım patrondan, yeşil tramvaylardan, Virgin'den, Eleni ve ötekilerden kime bahsedeceğim? Ben buraya niçin geldim? 22. Bir ay sonra bir gün babamdan bir mektup aldım. Annemleri gönderiyormuş. Mektupta fazla açıklama yoktu. Fakat biliyordum ki babam 18'inde bir erkek çocuğunun kızdan daha kıymetli olduğu kanaatindeydi. Ve muhakkak ki babam beni seviyordu. Lakin annemler bir türlü gelemediler. Yaz geçti, okullar açıldı. Ortaokula yazıldım yeni baştan. Fakat okulla aramdaki bağlar öyle kökünden kopmuştu ki. Sabah oluyordu. Babaannemin bütün dikkat ve itinasına rağmen kitaplarım koltuğumda, başımda sarı şeritli okul kasketim, yollara düşüyordum. Ver elini Yorgen'in kepekçi dükkanı. Yorgi vatana döndüğümün haftasında tanıştığım bir göçmen çocuğuydu. Asıl adı İsmail'di. Ama nedense Yorgi diyorlardı ve bu isim ona çok yakışıyordu. Yorgi de tedavisi imkansız bir futbol hastasıydı. Lakin ne kuvvetli şut atabilir, ne iyi çalım yapar, ne de korner atılırken zekice yer tutabilirdi. Böyle olduğu halde onu müthiş seviyorduk. Tanıştığımdan birkaç saat sonra can ciğer oluvermiştik. Basık burnu ve yampiri yürüyüşüyle insanı her an gülmekten çatlatan Yorgi'nin eli bastonlu, romatizmalarından şikayet eden kambur bir amcası vardı. Bu adam bana çocukluğumun Pavli dayısını hatırlatırdı. Adam çok zengindi ve Yorgi'ye vermesi ihtimali kuvvetli olan bir kızı vardı. Onun için Yorgi'nin amcasına saygısı korku derecesindeydi. Yorgi dükkanın arkasında kömür depo ederdi. Yazın ucuz ucuz düşürür, kışın pahalı pahalı satardı. Bu kömürlerin konulduğu yer mahalle futbol kulübümüzün merkeziydi. Günün her saatinde burası fabrika işçileri, kasap çırakları, talebeler, kunduracı kalfaları, gazete dağıtıcıları ve işsizlerle dolardı. Nerede bir futbol hastası varsa burayı mutlaka bilirdi. Yazın güneyin müthiş güneşi altında şehir yanarken biz her birimizin elinde bir iş, kimimiz bir futbol topuna meşin keser, kimimiz futbol topunun lastiğini yamalar, kimimiz futbol topunun dışını diker, bıkmadan usanmadan maçlardan konuşurduk. Küçük abdestimiz gelince de uzağa gitmeye hacet yoktu. Yorgi, işeyin işeyin demişti. Kömürlere işeyin, okka çeker hazır. Kömürlere işerdik ve sıcak havada burası çok fena kokardı. Arada yorgi bir yengeç gibi gelir, amcam diye bağırırdı. Herkes bir tarafa, kepek çuvalların arkalarına, büyük tozlu sandıkların içlerine, birkaçımız da kömürlerin içine saklanırdık. Amca bastonuna dayana dayana gelirdi. Yorgi onu kapıda karşılar, diller dökerek elinden tutar, dükkanı alır, iskemle ikram eder, kahve söylerdi. Bütün çabalamasına rağmen amcası kesinlikle memnun olmazdı. Mutlaka bir noksanlık, Yorgi'yi azarlayıp adam olmazsın sen nafile, gözüm hiç su içmiyor senden demeye fırsat yaratırdı. Bazen dükkanın önünde gözcü koymayı unuturduk. Yahut da gözcü dalga geçerdi. Bir pazar günkü maçta iyi veya fena oynayanların üzerindeki tartışmalara dalmış olurduk ki amca ansızın geliverirdi. Basılırdık. Açardı ağzını, yumardı gözünü. Hepimizi kovardı. Sonra da Yorgi'yi bastonla döverdi. Yorgi'nin dayak yiyişini seyretmek ömürdü. O dayak yerken biz dükkanın önünden manzarayı seyreder, kırılırdık gülmekten. Amcası üstüne yürüdükçe Yorgi oradan oraya kaçar, baston darbelerinden korunur, baston darbeleri boşa gittikçe de amca kudururdu. Yüzü kıpkırmızı kesilir, kamburunu çıkara çıkara seyirtirken arada bizim de teyzelerimize söverdi. Böyle köşe kapmacaya benzeyen dayak fasıllarından sonra Yorgi sözde usanır, asık yüzüyle terazi başında somurtup oturur, hangimiz olursak olalım dükkanı almazdı. Biz de darılırdık, onun dükkanına bir daha ayak basmamaya karar verir, Alasonyalı Ahmet Efendi'nin kahvesinde toplanırdık. Ahmet Efendi'nin kahvesi Yorgi'nin kepekçi dükkanı ile karşı karşıyaydı. Bize öyle kahvenin önündeki gölgeye sandalyeleri atmış, cümbür cemaat görmez mi ifrit olurdu. Aradan çok geçmezdi, bir de bakardık ki bitişik bisikletçinin çırağını göndermiş. İsmail abim sizi çağırıyor. Dükkanı başında parçalansın, gelmeyeceğiz derdik. Çocuk gider ve dönerdi. Halt etmesinler, gelsinler diyor. Çocuğu tekrar çevirirdik. Kendi gelip çağırsın. Gelirdi. Dişlerini göstere göstere gülerken kahveci Ahmet Efendi. Ört dişlerini ulan derdi. Koca budala. Yorgin'in ağzı kulaklarında. Çağırdım da niye gelmediniz lan? Her geleler. Hiçbirimizden cevap yok. Gülmemek için kendimizi öyle sıkıyoruz ki dudaklarımız kımıl kımıl. Ha? Niye gelmediniz? Ulan Kamur Recep sen de mi? Şükür oğluna bak be. Ulan silikler başlarım tarakanızdan ha. Nihayet kıkırtılar, sonra kahkaha fişekleri, daha sonra tuzla buz olan ciddiliğimiz, bütün bir kahve kahkahalarının makaralarını koyuverirlerdi. Yorgi en önde, biz hepimiz arkasında kepekçi dükkanına yollanırdık ki Yorgi bir şey unutmuş gibi duruverir, bizi sayardı. Yu derdi, yarısı 30 kişi enayilerin. Sonra gene ciddileşir. Hey kahveci diye seslenirdi. Kahve kapısında dikilen Ahmet Efendi bozmazdı garsonuna. Bak oğlum Adem derdi. Bak İsmail Bey'e. Yorgi hala ciddi. Çocuklarımıza gazoz, bana da biraz şekerli. Ahmet Efendi cart deyince Yorgi şaşalardı. Efendim tekrar kahkahalar. Kasıklarımıza bastıra bastıra gülerdik. Bütün varlığımla Yorgi'nin kepekçi dükkanına ve futbola bağlı, beni zerre kadar ilgilendirmeyen derslerden uzak, bomboş kafamla okula gidip geliyordum. Okulda da futbol vardı ve ben okulun birinci futbol takımında sağ açık oynuyordum. Ama okulda ne Yorgi vardı ne de onun kömürlerini işediğimiz kepekçi dükkanı. 23. Yorgi Mandiye'yi seviyordu. Amcamın kızıyla evlenir, zengin olurum. Mandiye'yi de dost tutarım bir güzel. Mandiye Ahmet Efendi'nin kahvesi üzerinde evin hizmetçisi, ihtimal 18'inde kilit kadar beyaz, iri siyah gözlü bir hasta altın dişiyle gülüp her baktığı yeri yakan bir çingene kızıydı. Güzelliğiyle mağrur gibiydi. Sık sık baldırına, bacağına göstere göstere ve yoldan gelip geçenleri göz ucuyla süzerek balkonu yıkar, evin sokağa bakan pencerelerinin camlarını silerdi. Arada sokağa çıkardı. O zaman henüz çarşaf yasak edilmemişti. Siyah ipek çarşafını giymez mi, hepimizi çıldırtıp peşine takacak. Uğrunda kafayı çektirip çektirip belaya girdirecek kadar güzel olur. Ama hiçbirimize bakmadan ağır ağır geçer giderdi. Nereye giderdi? Batür Salih, Sabuncu'nun oğlunun yanına derdi. Şerefsizim ki ha, parlak sahim. Yok canım, şu Amado'lara. Amado mu? Amado'nun büyük oğluyla. Ona hepimiz tutkunduk. Hepimiz çaktırmadan birbirimizi kıskanırdık. Fakat o resmen Yorgi'nin mustakbel kapatmasıydı. Amcasının kızıyla evlenip zengin olduktan sonra onu nasıl ayrı bir eve kapayacağını, ona neler alacağını, nasıl yatacağını, nasıl öpeceğini, öyle bağlandıra bağlandıra anlatırdı ki zengin olamadığımızı hayıflanırdık. Gün geldi, futbol üzerine konuşmalarımızı unutur gibi olduk. Egzersizleri de gevşettik. Her birimiz ayrı ayrı inli iplik olmadıksa da şişmanlamadık da. O seneye kadar şarap içmeyi bilmezdik. Mandiye'nin aşkından bunu da öğrendik. Okullar adam akıllı asılmaya şarap parası denkleştirip Mendiyelerin evine bakan Giritli Hüseyin'in meyhanesinde zom olana kadar içilmeye başlandı. Zom olunur, meyhane penceresinden Mendiye'ye mendil sallanır, Allah diye bağırılırdı. Çok defa şarap parası denkleştiremediğimiz halde zom olmak ihtiyacındaydık. Parası olmayanlar parası olup içenlere yutkunarak ve büyük bir kıskançlıkla bakar, arada ikram edilen yarım bardak şarabı öyle saldırırlardı ki bardakta tek damla kalmamacasına süzer, bardağı dişlerlerdi. Bir gün gene zil zurna Yorgir'in dükkanından ona mendil sallıyor, öpücükler gönderiyorduk. O da galiba önce en cömert günündeydi. Eteklerini kaldırdıkça kaldırıyordu. Yoldan gelip geçenlerin meraklı bakışları önünde çıldırıyorduk. Bir ara balkondan kayboldu. Çok geçmeden iki dirhem bir çekirdek evden çıktı. Çarşı yolunu tuttu. Sonra karşıya. Yorgir'in dükkanının bulunduğu kaldırıma geçti ve birdenbire dönerek geldi. Tam önümüzden geçerken, hergeliler dedi. Donup kaldık. O çekti gitti. Neden sonra? Hergeliler ha? Hergeli miyiz biz? Desin be, desin be, Allah be. İyi ama hergeli miyiz yani? Yorgi, değil misiniz ulan dedi. Telin mi döküldü paşazade? Telim döküldü ya, ne belledin? Hıyar ağası sen de. Füşt. O günden sonra bir daha ne o eve geldi ne de meydanlarda görüldü. Tabii yavaş yavaş unuttuk onu. Yeni baştan futbola ve futbolun dedikodularına başladık. Kışa doğru Doçalilerin evine yeni kiracılar geldi. Yeni kiracıların kızları vardı. Kızların dul ablaları pek iştahlıydı. Gece yarısından sonra Doç'la hırsız gibi yukarı kata çıkardık. Kadın ilk önce Doç'u alırdı, sonra beni. Ben çok utanırdım. Öyle ki o öğretmenimizdi sanki, biz de öğrencisi. Çok hoşumuza gidiyordu ama sokakta falan karşılaştık mı kaşlarını çatar yüzümüze bakmazdı. Bir gün Yorgi, çocuklar dedi, Mendiye'den haberiniz var mı? Yo, şu sabuncunun oğluyla basılmış. Arabacıları alıp götürmüşler, sonra da muayeneye gönderilmiş. Geçen gün de kerhaneye atmışlar, parlak sahim, yaşasın diye bağırdı, gideriz.